Ayrım 16. Sayfa 125. 9. bölüm. Uzaylılarla dünyalar arasındaki ilişkinin tarihi eskilere dayanır Musa Bey, dedi Durnev Hanım. Sonra bir şeyler daha söyledi. Ama zihinsel melekelerim o an için bu cümleden ötesini algılayabilecek kadar güçlü değildi. Uzaylılar? Tabii ki lafını ettiğimiz kişiler aslında uzayda yetişmiyor. Başka bir gezegenden geliyor. Ama bu gezegenin neresi olduğu hususunda tam bir malumat sahibi bulunmadığımız için kendilerine kerhen uzaylılar diyoruz. Sizce de mahsuru yoksa, diye açıkladı Durnev Hanım. Besbelli ahmaklığım yüzünden beni hafiften de kınayarak. Ne menem delilerin arasına düştüğüm konusunda kafama üşüşen onlarca düşünce yüzünden olacak. Hala bomboş bakıyor olmalıydım ki ekleme gereği duydu. UFO, uzaylılar, dünya dışı mahluklar. Bütün bunlar hakkında daha evvel de bir şeyler işitmişsinizdir, değil mi? Tabii, diye geveledim. Sadece duyduklarımı pek ciddiye almamıştım. Çocuğum, muhakkak sizin de malumunuzdur. Maalesef avamın itibar ettiği meselelerden bugüne kadar kimseye pek bir hayır gelmemiştir. Hayatımda bana yöneltilmiş bu en zarif hakareti ve Musa Bey'den çocuğum pozisyonuna tenzil rütbeyi bir yutkunmayla sindirdikten sonra özür dilerim, dedim. Sana anlatacaklarımızı iyice dinlemen gerekiyor, dedi Fezai Aydın Türk. Kafanın biraz karışması normal. Ama bir süredir yaşayıp gördüklerini düşününce eminim duydukların sana daha da inandırıcı gelmeye başlayacaktır. Merak etmeyin, sizi tarihi bilgilerle sıkacak değilim, dedi Durnev Hanım. Sadece olup biteni idrak etmenizi yetecek kadarını anlatacağım. Teşekkür ederim. Şimdi beni dinlerken, dedi Durnev Hanım kibarca. Siz de çayınızı içip kurabiyenizi yiyerek ağzınızı meşgul tutabilirsiniz. Ömrümde bu kadar hakimiyetçi bir kadın görmemiştim. Barbaros Albatros'un dağ bayırı vurmasını anlayışla karşılamak gerekiyordu. Evdeki hayatının pek kolay geçmediği kesindi. Sessizce çayımdan bir yudum aldım. O da devam etti. Bu mahlukların dünyaya ilk olarak ne zaman geldiklerini tam olarak bilemiyoruz. Ama insanların onlarla tanışması aşağı yukarı 500 yıl önceye dayanıyor. Tabiatıyla uzaylılar öncelikle krallar, devlet adamları ve Francis Bacon ya da Leonardo da Vinci gibi önde gelen düşünce adamlarıyla irtibata geçtiler. Dünya dışı varlıklarla tanışmanın bu insanları ne kadar heyecanlandırdığını tahmin edersiniz. Hatta bazılarının onları ilahlaştıracak kadar ileri gittiğini de. Her neyse. Başlangıçta yaklaşımları dostane görünüyordu ve Orta Çağ'ın karanlığını geride bırakma yolunda insanlık için bir hayli de yol gösterici oldular. Aydınlanmanın, Fransız ve sanayi devrimlerinin arkasında hep onlardan alınan bilgilerin etkisi vardı. Ne var ki zaman içinde gerçek niyetlerinin o kadar da hayrımıza olmadığı ortaya çıktı. Aslında bütün istedikleri dünyayı daha verimli bir sömürge haline getirebilecek kadar geliştirmekten ibaretti. İlerlemeyi yeryüzündeki kaynakları azami nispetle kullanacak ama kendilerini tehdit etmeyecek düzeyde teşvik ediyor ve dünyayı düpedüz soyup soğana çeviriyorlardı. Ağır bir fırçayı göze alarak Amerika Birleşik Devletleri'ni uzaylılar yönetiyor desenize diye bir yorumda bulunmaktan alamadım kendimi. Neyse ki Durnev Hanım benim seviyeme inmeyi reddederek devam etti. İnsanlar bu durumu apacık anladığında uzaylılarla her türlü diplomatik ilişkinin kesilmesine karar verildi. Sömürü kaynaklarının ortadan kaldırılması için topyekün bir çalışma başlatıldı. Bunun üzerine onlar da maksatlarına ulaşmak için daha dolaylı yollara saptılar. Hükümetlere ve büyük holdinglere yerleştirdikleri adamlar ve işbirlikçi dünyalar aracılığıyla dünya ekonomisinde manipülasyona giriştiler. Artık çatışma kaçınılmaz hale gelmişti. Derhal dünya çapında bir müdafaa birliği oluşturuldu. Askeri, siyasi ve bilimsel komisyonlardan oluşan bu birlik, tüm uzaylı unsurları temizlemek için büyük bir savaşa girişti ve bugün o savaş halen sürmektedir. Anladığım kadarıyla, dedim esnememeyi güçlükle başararak. Bu uzaylıların bizimkinden çok daha gelişmiş bir teknolojisi var. Yani böyle diledikleri gibi dünyaya gelip gidebildiklerine göre, üstelik söylediğinize göre hangi gezegenden geldiklerini bilmiyoruz. Ama onlar bizim nerede bulunduğumuzu haliyle çok iyi biliyorlar. Bu durumda onların diledikleri vakit dünyayı yok etmekten alıkoymamız biraz zor değil mi? Onların istediği dünyayı yok etmek değil, kendi amaçlarına göre kullanmak, dedi Fezai Aydın Türk. Hakikaten bu zırvalara o da inanıyor muydu acaba? Peki ama yine de sahip oldukları güçle dünyayı istila edip hepimizi köle gibi kullanabilirler, değil mi? Dünyaya karşı bir silahlı taarruza geçme ihtimallerini göz ardı edemeyiz elbette diye araya girdi Durnev Hanım. Bu hususta da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Tesla ismini duymuş muydunuz hiç? Çılgın bilgin diyerek onayladım başımda. Bunun Durnev Hanım'ı ne kadar silindirileceğini baştan bilmeyi isterdim. Tesla bu dünyadan gelip geçmiş, sizin tasavvurunuzun çok ötesinde bir zekadır, dedi çatlak moruk. Size onun ismini çok dikkatli ağzınıza almanızı salık veririm. Ben kendisini çok iyi tanımıyorum elbette diye sindim. Bir yerlerde öyle bir şeyler okumuştum gibi hatırladım da. Durnev Hanım öfkeden konuşamayacak gibiydi. Bu yüzden konuyu Fezai Aydın Türk devraldı. Tesla hakikaten de tarihte en çok hakkı yenmiş insandır. Yaptığı icatların, geliştirdiği teknolojilerin haddi hesabı yoktur. Ne yazık ki hayatının en büyük projesini geliştirmesine izin verilmemiş, varı yoğu elinden alınmış ve insanlığa kazandırdığı onca şeye karşılık yapayalnız bir ölüme terk edilmiştir. Çok üzüldüm dedim. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Bir an önce bu kaçıklardan kurtulmak istiyordum aslında. Tesla, dünyanın çevresini bir elektrik bulutuyla kaplamayı düşünüyordu. Ozonosfer, stratosfer gibi katmanlarla. Üstelik bunu nasıl yapacağını da çözmüştü. Bu sayede dünyanın her noktasında yaşayan her insan elektriği ücretsiz olarak gökyüzünden elde edebilecekti. Elektrik şirketleri bu işe çok bozulmuş olmalı dedim. Gerçekten de öyle oldu dedi Fezai Aydın Türk gülümseyerek. Ama projenin gerçekleştirilmemesinin nedeni bu değildi. Tesla, elektrosfer diyebileceğimiz bu katmanın uzaylılara karşı etkin bir savunma silahı olarak kullanabileceğini düşünüyordu. Elektriği dilediğimiz gibi yönlendirebileceğimiz için dünyaya girmeye çalışan her tür uzay aracını yıldırımlarla kolayca vurabilirdik. Süpermiş dedim artık laçkalaşmakta bir beis görmeden. Niye iptal ettiler ki o zaman bu güzelim projeyi? Çünkü büyük devletler bu silahın kendilerine çevrilmesinden korktular. Yıldırımların dileyen herkes tarafından kullanılabilmesi, süper güçlerin silah teknolojisindeki üstünlüğünü ortadan kaldırdı ki bu dünya barışı adına aslında tam da Tesla'nın istediği şeydi. Elbette söz konusu ülkelerin bunu kabul etmesi söz konusu dahi olamazdı. Böyle bir durumda diyelim Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir Orta Doğu ülkesine özgürlük ve demokrasi getirmek için savaş gemilerini ve uçaklarını kaldırdığı anda New York'un bir yıldırım saldırısına uğraması an meselesi haline gelecekti. Anlıyorum dedim fincanımdaki çayı bitirerek. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Dinleyin diye durdurdu beni Fezai Aydın Türk. Süpermen'i biliyor musunuz? Kendimi tutamayıp sinirli bir kahkaha attım. Artık bu kadarı da fazlaydı. Süpermen'i bilmez miyim dedim. Namussuz, kuru fasulyeyi her kaçırdığında dünyaya bir deprem felaketine yol açıyor. Süpermen, Tesla'ya karşı kurulan komplonun parçalarından biridir dedi Fezai Aydın Türk. 1940'ta yayınlanan ilk çizgi roman macerasında Süpermen, dünyayı ölümcül elektromanyetik ışınlarıyla yok etmeye çalışan Tesla adlı bir bilim adamına karşı savaşır. Uzaydan gelen bir kahraman, dünya barışını tehdit eden bir manyağa engel oluyor. Ne tesadüf ama, değil mi? Bilemiyorum dedim sıkıntıyla. Ve doğrusu tüm bunların arkadaşlarının başına gelenlerle ne alakası var onu da anlamıyorum. Nasıl anlamazsınız çocuğum dedi Durnev Hanım. Arkadaşlarınızı onlar kaçırdı. Uzaylılar? Uzaylılar. Ben polise gidiyorum diyerek ayağa kalktım. Düşün dedi Fezai Aydın Türk oturduğu yerde dikilerek. Duyduklarının tek kelimesine itibar etmesen de bir düşün. Konuşurken bir yandan da bana doğru yaklaşıyordu ve itiraf etmeliydim ki bu beni gerçekten korkutuyordu. Bunca zamandır ne iş yaptığı hakkında hiçbir şey bilmediğin ev arkadaşının terasta bir teleskobu var ve odasında bulduğun alet de uzaylıların iletişim araçlarını dinlemek için geliştirilmiş bir cihaz. Yani Şaban bir uzaylı mı? Neler söylüyorsunuz? Hayır, hayır dedi burnumun dibine kadar gelen Fezai Aydın Türk. Bence o uzaylı değil, bir dünya savunma örgütü ajanıydı. Örgüt faaliyetlerinde her zaman uzaylı alfabesini kullanır. Onlar zaten dünya dillerine ait her tür yazıyı bilirler. Çalışmalarımızı hiç değilse alakasız dünyalardan gizleyebilmek için bu yolu seçiyoruz. Neden bence diyorsunuz? Anlattıklarınıza bakılırsa siz de o dünya bilmem ne nefsi örgütündensiniz. Kendi adamlarınızı tanımıyor musunuz? Kimse herkesi tanımaz diye yanıtladı Fezai Aydın Türk. Güvenlik gerekçesiyle. Ayrıca bizim durumumuz biraz farklı. Biz artık resmen örgüte dahil değiliz. Tekaüt uzay savaşçılarısınız yani dedim. Öyle de denebilir diye anlayışla gülümsedi Fezai Aydın Türk. Bakın, Uzaylıların uzun süredir arkadaşlarınızı izlediklerini düşünüyoruz. Görünüşe bakılırsa başından beri onun peşindelermiş. Kafamın içi darmadağındı. Yani sizi kullandılar yavrucuğum diye yargıyı karara bağladı Durnev Hanım oturduğu yerden. Ajans mutluluk okulu. Her şey Şaban Bey'e ulaşmak içindi. Neden bu kadar zorlu bir yolu seçsinler ki? Neden onu doğrudan bir yerde kıstırıp ortadan kaldırmasınlar? Bir açıklaması olmalı dedi Fezai Aydın Türk. Şaban Bey'in evindeki o aygıt sadece iletilen mesajları dinlemekle kalmaz, her kullanıldığında kendisi de bir elektromanyetik sinyal gönderir. Sanıyorum uzaylılar bu sinyali yakalayınca bir dünya savaş örgütü ajanının yerini saptadıklarını anladılar ve harekete geçmeden önce kimliğinden emin olmak istediler. Koca ajansı bunun için mi kurdular yani? Hayır. Ajans zaten vardı. Albatros Holding'in içini boşaltmak için diye açıkladı Fezai Aydın Türk. Sözüm ona mutluluk okulu. Kısa bir süre öncesinde sadece kağıt üzerinde var olan bir yerdi. Birdenbire sizin evinizin çatısına üstlenmelerinin sebebi ise evet, kuvvetle muhtemel ki Şaban Bey'e yaklaşmaktı. Sinyalin sizin apartmandan geldiğini fark etmişlerdi. Ama hangi evden geldiğini kesin biçimde belirlemek için inceleme yaptılar. Emirhan Bey dedim dehşetle. Ne dediniz? Bizim apartmanda oturan bir adam. Müberra abla üst kat komşumuz onun bir süre önce şüpheli bir trafik kazasında öldüğünü söylüyordu. Evet, bu durumu açıklayabilir. Emirhan Bey'i ajan zannedip öldürdüler ve sonra tekrar hata yapma riskini göze alamadıkları için bu kez inceleyip sık dokumaya karar verdiler. Çünkü yeni yanlış adamı hedef alırlarsa bu gerçek ajanın durumdan kuşkulanıp kaçmasına yol açabilirdi. Tanrım, bütün bunlara inanamıyorum diye tekrar koltuğa çöktüm. İşin doğrusu bütün bunlara inanmaktan korkuyordum. Fezai Aydın Türk elini dostça omzuma koydu. Az önce ajansta benim gördüklerimi sen de gördün. Bütün o soğutma cihazlarını, yer çekimi makinesini, ayrıca ajansın durmadan aşırı derecede soğuk tutulduğunu sen kendin söylüyordun. Sebebi dünyanın ikliminin onlar için aşırı sıcak ve yer çekiminin de çok fazla olması. Demin neden dünyayı istila etmediklerini sormuştun. İşte bu yüzden. Ve yine bu yüzden her üstlendikleri yerde kendilerine gizli ajanstakine benzer bir rekreasyon merkezi oluştururlar. Peki ya Çeşme diye sordum. Onu da bir ajan olduğu için mi öldürdüler? O zavallının bunlarla pek bir ilgisi yoktu dedi Durnev Hanım. Sadece aile servetimizin göz göre göre çalınmasını engellemeye çalışıyordu. Muhtemelen tıpkı şu gazeteci gibi çevirdikleri dalaveraları fark edip sizi uyarmak istemiştir. Şu isimlere bak dedi Fezai Aydın Türk elinde ajansta bulduğu telefon listesine bakarak. Ayberk, Berkay, Göktekin, Sevilay, Süreyya. Hepsi Gökkuybe ile ilgili isimler. Bu aralarında oluşturdukları bir şifredir. Bunu da mı fark edemediniz? Nasıl yani? Aylı göklü isim taşıyanların hepsi uzaylı mıdır? Hemen hemen dedi Fezai Aydın Türk. Benim adım Gökkubbe ile ilgili sayılmaz ama diye de açıklama gereği duydu hemen ardından. Bu bir kabus olmalı diye kafamı kollarımın arasına gömdüm ve çıkardım. Gerçekten de isminde Ay ya da Gök bulunmayan dört kişi tanıyordum ajansta. Ben, Gürcan, Çaycı Ercan ve Sanem diye bağırdım. Onun da adında ne Ay var ne Gök. Sanem, evet diyerek listeyi uzattı bana Fezai Aydın Türk. Hızla listede adını bulduğum biricik aşkımın. Miray, Özay, Sanem. Sanem Hilal Mutlu. Hilal? Demek H'nin anlamı buydu. Saçmalık bu diye bağırdım. Ne var yani? Benimin annemin de adı Yıldız. Birden tüylerim ürpermişti. Her ne kadar söz konusu örneği onların iddiasını çürütmek için ortaya attıysam da, düşününce bunun pek çok şeyi açıkladığını görüyorum. Hayır dedim. Sanem onlardan biri olamaz. Annem belki, hatta kesinlikle. Ama Sanem olamaz. Biz delice aşığız birbirimize. Bakınız yavrucuğum dedi Durnev Hanım. Bunu kabul etmek zor. Biliyorum. Fezai Bey işin iç yüzünü bana izah etmeye çalıştığında başlangıçta ona inanmamıştım. Hatta bitip tükenmek bilmeyen iş seyahatleri, toplantıları nedeniyle sevgili eşimin epey de günahını almıştım. Ayağa kalkıp konsollardan birinin üzerinde duran ve ağır bir metalden yapıldığı belli küçük bir büstü eline aldı. Okşamaya başladı. Odada bulunan siyah beyaz fotoğraflarda Durnev Hanım'la birlikte endam eden, kelden, ağırbaşlı bir görüneme sahip beyefendiye dikkatlice bakınca büstün, hayır başlangıçta zannettiğim gibi Lenin'e değil, hanımefendinin merhum eşi Barbaros Albatros'a ait olduğunu tahmin ettim. Ne kadar aptalmışım. Ona nasıl haksızlık ettim diye devam etti Durnev Hanım sesinde içten bir elemle. Muhtemeldir ki Fezai Bey olmasa onu bugün hala lanetle anacaktım. Az önce sizin duyduklarınızı, kocamın da tıpkı kendisi gibi Dünya Savunma Örgütü'nün en üst düzey üyelerinden biri olduğunu ve vazifesinin dünyanın geleceği açısından ne kadar büyük bir ehemmiyet teşkil ettiğini bana sarsılmaz delilleriyle birlikte anlatmamış olsa. Bakın dedim, eşiniz sizden birçok şeyi gizlemiş olabilir. Ama Sanem başından beri bana karşı son derece dürüst davrandı. Gizli ajansın servetinizi elinizden almak için kurulduğunu, Gürcan Bey'in sizin adamınız olduğunu, her şeyi baştan söyledi bana. Bütün bunları size neden söylemesin ki diye karşılık verdi Durdem Hanım acımasızca. Ajansta gördüğünüz acayiplikleri manalandırmanızı sağlayacak bir izahat vermiş size. Ne de olsa kız arkadaşınızın vazifesi sizi bir uzaylı olmadığına ikna etmek değil, sadece kandırıp ev arkadaşınıza yaklaşmaktan ibaret. Kız arkadaşım değil diye düşündüm dudaklarımı ısırarak. Karım o benim. Ve sonra Gürcan Bey'in ölümüne şahit olduğum gün beni polise gitmekten nasıl vazgeçirdiğini düşündüm. Ardından önce ajansa dönmeye niyetliyken Şaban'ın evde olmadığını öğrenince nasıl fikir değiştirip benimle eve geldiğini, Müberra ablaya anahtarları verip eve döndüğümde de onu nasıl Şaban'ın odasından çıkarken gördüğümü, hakkında nasıl gerçekten hiçbir şey bilmediğimi, onun gibi bir kadının bana pat diye hatta herhangi bir şekilde aşık olabileceğine nasıl da inandığımı, nasıl da bu kadar aptal olabildiğimi. Yalan diye inledim. Gözlerimde yaşlar birikmişti. Aşıktı o bana. Sen ona aşıktın dostum dedi Fezai Aydın Türk. Daha fazlasına dayanamayacaktım. Teslim bayrağını çektim. Benden ne istiyorsunuz? Sanıyorum bu işin içine başlangıçta herkesin tahmin ettiğinden daha fazla bulaştın dedi Fezai Aydın Türk. Seni her nedense ortadan kaldırmadılar. Ama fikirlerini değiştirmelerinin fazla uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Dediğim gibi, zaten çok fazla şeye şahit oldun. Tüm bunların üzerine bizimle irtibata geçtiğini öğrendikleri anda seni öldüreceklerdir. Kapının yanında duran camlı dolapta son derece çekici içki şişeleri duruyordu. Acaba bir kadeh rica etse miydim? Bunu nereden öğreneceklerdi ki? Yanılmıyorsam çoktan öğrenmişlerdir dedi Fezai Aydın Türk. Düşüncemi okumuş gibi içki dolabına yönelerek. Ne yazık ki dolaptan çıkardığı şık buzlu şişeden sadece kendisine bir kadeh içki doldurdu. Sizi öldürmemeye karar vermişlerse bile bir süre izlemeye aldıklarına kuşku yok. Bugün de muhakkak ki bizi birlikte görmüşlerdir. Hafifçe boğazımı temizledim. Peki bunu bildiğiniz halde neden benimle buluştunuz? Sizi öldürmeye karar versinler diye dedi Fezai Aydın Türk. Mesela Eyfel Kulesi'nin boyu gibi sıradan bir genel kültür bilgisi paylaşıyormuşçasına. Böylece harekete geçecek ve elimize düşeceklerdir. O içtiğinizden ben de alabilir miyim bir kadeh lütfen? Fezai Aydın Türk beni hiç duymamışçasına içkisini bir dikişte bitirdikten sonra kadehi dolabın üstüne bıraktı. Çok dikkatli davranmalı ve en ufak bir şüpheli durumda bizi haberdar etmelisiniz. Anlıyorum dedim Durnev Hanım'ın değerli içkilerine dokunamayacağımı kabullenerek. Peki sizi tam olarak ne zaman aramalıyım? Mesela lazer tabancalı yeşil bir yaratık görünce falan mı? Hiç merak etmeyin dedi Durnev Hanım oturduğu yerden buz gibi bir sesle. Bizi ne zaman aramanız gerektiğini çok iyi bileceksiniz. Ümit edelim ki bunu yapacak kadar vaktiniz kalsın. Evet, ben izninizi istesem iyi olacak galiba. Durnev Hanım'ın başıyla yaptığı belli belirsiz hareketi çıkış iznim olarak yorumlayarak ayağa kalktım. Kapıdan çıkmadan önce durup bir kez daha onlara döndüm. Bir şey soracağım, dedim. Barbaros Bey neden servetini kediye bıraktı? Kim bilir, böyle yapması için nasıl tehditlere gözünü korkuttular zavallını, dedi Durnev Hanım. İşkencelerle, sevdiklerine zarar vermekle, Şeytan Bey'i hatırlayınca yine kanım donmuştu. O da uzaylı değil mi? Fezai Aydın Türk gülümseyerek yanıma yaklaştı. Elini omzuma koyup kulağıma eğildi ve bir sır verir gibi fısıldadı. Hem de en tehlikelisi. Köşkten çıktıktan sonra bir süre sahil boyunca yürüdüm. Şaban'ı ve hatta belki beni de tehdit eden hayati tehlikeye rağmen aklım nedense dönüp dolaşıp Sanem'in beni aldattığı noktasına takılıyordu. Tanrı'ya şükür hala uzaylı zırvalığına kanacak kadar budala değildim. Feza'ya Aydın Türk ve Durnev Hanım bana anlattıklarının ne kadarına inanıyorlardı, onu da pek kestiremiyordum. Muhakkak ki ortada başlangıçta göründüğünden daha da karmaşık bir oyun dönüyordu. Ve biz de bu işe bulaşmış bulunuyorduk. Ne ki, hikayenin aslı ne olursa olsun oyunun taraflarını biz ve onlar diye ikiye ayırdığımda Sanem'le karşıt saflarda yer aldığımız epey açıktı. Sebebi pek umurumda değildi. Tuhaf bir biçimde, kalbimden geçenlere kulak verdiğimde, hissettiğim şeyin gerçekte kızgınlık, kırgınlık ya da üzüntü olmadığını fark ediyordum. Sanem'i bulmaya yemin etmemin sebebi, içten içe ona ulaşırsam, onunla bir kez konuşmayı başarırsam, her şeyi mucizevi bir biçimde değiştirebileceğime ve bir daha birbirimizi hiç kaybetmeyecek şekilde bir araya geleceğimize dair inancımdı. Bir taksiye atlayıp eve gittim. Doğruca Samanyolu Mutluluk Okulu'nun yerinde olup olmadığını kontrol etmek için çatı katına çıktım. Maalesef aynı Fezai Aydın Türk'ün öngördüğü gibi kapı duvardı. Ayrıca girişteki okul tabelasının yerinde de yeller esiyordu. Sıkıntıyla eve inerken Müberra ablanın kapısını çalmak geçti aklımdan. Ama hemen vazgeçtim. Müberra ablanın ne paranoyalarıyla ne de itleriyle uğraşacak haldeydim. Eve girince bir kez daha Şaban'ın odasına göz attım. Sanırım her şeyi yerli yerinde görmek, bir önceki gün yaşadıklarımın bir kabus olduğuna inanmak istiyordum. Ne var ki her şeyi bıraktığım gibiydi. Duvardaki kan lekesine kadar. İçimde odayı derleyip toplamak, temizlemek için karşı konmaz bir istek duyuyordum. Ama acaba öyle bir şey yaparsam suç mahallini kirletmiş, delilleri karartmış mı olurdum? Yoksa çok mu fazla polisiye izliyordum? Temizlik yapma fikrinden cayıp mutfağa gittim. Biraz galeta ve peynir tırtıkladıktan sonra oturma odasına geçip kanepeye çöktüm. Hayır, televizyon seyretmeyecektim. Yapmam gereken başka işler vardı. Alçak bir cinayet şebekesini ortaya çıkarmam, sevdiğim kızı bulmam, dostlarımı, hatta Fezai Aydın Türk ve Durnev Hanım'a bakılırsa dünyayı kurtarmam gerekiyordu. Tabii böyle bir pozisyona talipken aklımda internette uzaylılar üzerine bir araştırma yapmaktan daha iyi bir fikir gelmemesi utanç verici bir durumdu. Bir umut, bilgisayarı açıp Sezyum'dan bir yanıt var mı diye elektronik postamı kontrol ettim. Bana Viagra ve pornografik materyal satmaya çalışan birkaç sahtekar dışında muhatabım yoktu. Amaçsızca Sezyum'un sitesine girdim bir kez daha. Belki işe yarar bir şeyler bulabileceğimi düşünerek altında sıralanmış bir dizi manasız rakamla birlikte rehberi sayfasından sitenin rastgele bir başka sayfasına daldım. İşte o anda zihnimde bir şimşek çaktı ve işlemi durdurup girişe geri dönerek başlığın altındaki sayıları tek tek okudum. 5-13-1 alt satır 9-10 alt satır 12-1-1 alt satır 17-12-2 alt satır 25-2 alt satır 28-23-1 alt satır 34-13-1. Elimde olmadan gülüyordum. Siyah zemin üzerindeki iki sözcük birden bana çok daha farklı anlamlar ihtiva etmeye başlamıştı. Rehberin rehberi. Rehber. Nasıl olup da hemen anlayamamıştım. Karşımdaki sayılar tüm sorularımın cevap anahtarıydı. Artık histeri düzeyine varmış bir heyecanla çalışma masamın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladım ve nihayet aradığım değerli evrakı buldum. Mutluluk Ülkesi Yolculuk Rehberi. Deli saçması gibi görünen bu reklam broşürü aslında Sezyum'un dahice kaleme aldığı şifreli bir metin olmalıydı. Sitedeki sayılar da muhakkak ki Mutluluk Ülkesi Yolculuk Rehberini doğru biçimde okuma rehberiydi. Bu gerçeği kavradığım anda gözlerimden istemsizce yaşlar süzüldü. Nihayet ucundan tutabileceğim bir şeylere sahiptim. Yapmam gereken tek şey şifreyi bir an önce çözmekten ibaretti. Broşürü masaya koyup sayılarla ilişkisini çözmek için düşünmeye koyuldum. Bazı diziler 3, bazıları ise 2 rakamdan oluşuyordu. Bunun nedenini baştan anlamak pek mümkün görünmüyordu. Rastgele bazı denemelere giriştim. 5-13-1. 5., 13. ve 1. sözcükleri arka arkaya dizdim. Cesur karşına selam. Bu cümle pek bir anlam taşımıyor gibi görünse de diğer sayıları da aynı mantıkla sıraya koydum. Sana bu, ülkede selam selam. Sanki bir yerlere mi varacaktım ne? Uğrak ülkede sana, bilgi sana. Yolculuğunda unutulmamalısın selam. Yardımcı karşına selam. Yarım saat kadar bu gizemli metni çözmeye çalıştıktan sonra tamamen zırvaladığım gerçeğiyle yüzleşip yeni bir yol düşünmeye koyuldum. Alfabenin ilgili sayılara karşılık gelen harflerini yan yana yazmak şeklindeki fikrin ne kadar gerizekalıca olduğunu ise itiraf ediyorum ki D, C, A, R, H, I, A, A, N, J, B, U, B, Y, Ş, A sözcüğünün manasız gidişatı değil, o noktada 34 rakamını görüp alfabemizde sadece 29 harf bulunduğunu hatırlamak düşündürdü bana. Sayıları metindeki harflerin, cümlelerin ya da satırların sırası olarak ele almak da eşdeğerde saçma sonuçlar veriyordu. Zaten her sayı dizisinin alt alta yazılması bir anlam taşıyor olmalıydı. Dolayısıyla yaklaşımım baştan mesnetsizdi. Belki öncelikle sayılar arasında bir bağlantı kurmaya çalışmalıydım. Tek fark edebildiğim, eğer bir dizi 3 rakamdan oluşuyorsa, sondakinin her zaman 1 ya da 2, hatta bir tanesi hariç hep 1 olduğuydu. Peki bu ne demekti? Dille ilgili olabilecek ikili sistemleri düşünmeye çalıştım. Sesli ya da sessiz harfler, olumlu ya da olumsuz cümleler, etken ya da edilgen fiiller, düz ya da dolaylı cümleşler. Saçmalıyordum. Hayal kırıklığı ve bunaltı içinde oturduğum yerden kalkıp kanepeye uzandım. Sinirden dudaklarım ısırıyordum. Kafamın altına bir yastık çekip televizyonu açtım. Kanallar arasında gezinirken bir vahşi doğa belgeseline rastladım. Timsahlara yem olan insanlar konulu bir programın beni sakinleştirmesi ne tuhaftı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Leonardo da Vinci. L, E, O, N, A, R, D, O, D, A, V, I, N, C, I. Francis Bacon. F, R, A, N, C, I, S, B, A, C, O, N. Tesla. T, E, S, L, A. Ayrım sonu. Sayfa 139.